bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr
Tek Kişilik Ölüm Vedat Türkali Epsilon Yayınları Şubat 1998 İstanbul Okuyan Narin Alemdar Vedat Türkali 1919'da Samsun'da doğdu. İstanbul Edebiyat Fakültesi'nde Türkoloji okumuş, bir süre edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Bağbali'de yayıncılıkla uğraşmış, daha sonra uzun yıllar sinema dünyasında senarist, ara sıra da yönetmen olarak çalışmıştır. Türk sinema tarihinde adından söz edilecek birçok senaryosu arasında Karanlıkta Uyananlar 1965, Kara Çarşaflı Gelin 1977, Antalya Film Festivali senaryo ödüllerini, Vedrana ve Güneşli Bataklık ise Karlovy Vary Film Festivali'nde Sidalk ve İşçi Sendikaları ödülünü kazandılar. Yazarın ilk romanı olan Bir Gün Tek Başına, Milliyet Yayınları'nın 1974 roman yarışmasında birincilik ödülünü ve 1976 Orhan Kemal Armağanını kazanmıştır. Salt, düşlemeye dayanmayan bu romanda gerçek kişilerle ilgili olaylar, konuşmalar aslına tas tamam bağlı kalınarak belge niteliğinde verilmeye çalışılmıştır. Bol belgesel kullanılmış bir film deyin isterseniz. Vedat Türkali 1. Cezaevinin Duvarları. Kar serpiştirmeye başladı. Mart'ın son oyunu bunlar. Bozuk asfaltta göllenmiş çamurlu suları iki yana savurarak geçen boz bulanık asker kamyonları, uçuşan karların soğukluğunu taşıyor çevreye. Cezaevi karşıda, kırmızı kiremitte çatıların lekelediği sis bulutu altına sinmiş tek düze kışla yapılarında. Nöbetçilerin dolaştığı tel örgülü bahçe kapısındaki görüşmeciler gelip geçen minibüslerin ara sıra duralayarak kadınlı erkekli birilerini bırakmasıyla kalabalıklaşıyor. Bazıları kapının yanındaki barakaya girdi, birkaçı sundurma altında. Ankara otobüsünden sabah 8'de inip de Topkapı'daki terminalden doğru buraya gelince karşıki kapıda o da dolanmıştı bir süre. Görüşme onda başlayacakmış. Barakadan çıkıp minibüse giden yaşlı bir kadın bu kahveyi gösterdi. En iyisi burada beklemekmiş. Büyük camın dibindeki masada garsonun ikide bir getirdiği sıcak çayı yudumluyor, araçların koşturduğu çamurlu yola kışla yapılarını çevreleyen kırlara bakınıp duruyor. Bunca yıl sonra oğluyla görüşmek için cezaevi kapısında beklemenin, yerleşip kalacakmış gibi çöken ağırlığını sürekli bir dirençle dağıtmaya çalışıyordu. Dün gece ara sıra başını önüne düşüren sayıklamalar dışında sarsıntılı yol boyu içinde gezinen düş mü, düşünce mi, bir türlü ayıramadığı bulanık nesneler birer ikişer sokulup boş masasının çaresiz konukları olmuşlardı şimdi de. Söyleşiye girmek tatsızdı onlarla. Saatine baktı. Daha epey var. Bulutu aralamış şaşırtıcı bir güneş vurdu camdan, sonra gene gölgelendi. Kalkıp kapıya gitsem, görüşmecilere mi karışsam? Böyle uzaktan gözlemek daha iyi geliyordu. Belki doktor hanım da oradadır. Gelmeyeceğim demiş, gelmez. Yatsımaya çalıştığı bir kırgınlıkla doktor hanım dediği doktor Gülşen, Levent'in cezaevindeki oğlunun annesiydi. 20 yılı geçiyordu. Ayrılalı beri görüşmemişlerdi bir daha. Tek tük aklar daha o günler vardı kapkara saçlarında. Artık iyice ağarmıştır. Boyatmıyorsa. Boyatmaz. Böyle tez kesin yargıya varmasına takıldı gene. Ya boyatıyorsa? Boyalı saçları permanentle yaptırmıştır. Takma kirpikleri, ojeli tırnakları, moda giysileriyle Doktor Gülşen. Olmazı varsaymakla bile içinde bir şeylerin yıkılır gibi olduğunu duyumsuyordu. Kırık dökük de olsa yıkılan şeyler yüreğine kök salmış Doktor Gülşen saygısından alıp götürecekleriyle sanki bir mutluluk kaynağıydı. Bir tür öç alma duygusuyla mutluluk kaynağı, olamaz mı? Yılların silip yok edemediği, düşmanlıktan da öte bir şeyler var aramızda. Levent var. 20 yılı aşkın ayrılık serüveni, cezaevi kapısında da bitmemiş, belleğinden sürüp atmak istediği ne varsa, önlenemez bir akışkanlıkla bu soğuk kışla cezaevi karşısındaki kahvede dolup duruyordu yüreğine. Oğluna, Levent'e yıllar yılı uzak durmasının Doktor Gülşen'den kaçmak olduğunu söylerken, kendini suçlu saymaktan da bir türlü kurtulamamıştı. Yatsıyabilirsin, saklayamazsın. Sürüp giden yaşamın baş döndüren doğurganlığında bir şeyleri sonuna dek örtbas etmeye kimin gücü yetiyor ki? İyice yoruldum artık. Geçmişte yitip kalmış acılı günleri bile buruk bir özlemle anımsıyordu. Ölçüler yamuluverdi. Yaşlılığın göstergesi bunlar olsa gerek. Gülşen acımasızdı, katıydı, kas katıydı. Bir süre özendim ben de, parçalandım. Bunu bugün söylüyorsun. Yo, o günlerde biliyordum. O yüzden yitirdim ne yitirdiğimse. Gülşen benden her vakit güçlü oldu. Doğruydu anlamına da gelmez bu. Ona sorarsan hayının biriyim ben. Öyle miyim? Peki niye soruyorsun? Maltepe paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Kalp yetmezliği tanısıyla yattığından beri doktorların da baskısıyla iyice azaltmıştı sigarayı. Çok dayanamazsa yakıyor, bu da günde 5-6'yı geçmiyordu. Tam bırakmak da istemiyordu. Boşlulukla bağlıydı sigaraya. Bu zıkkım olmasaydı çıldırırdım ben o günler. Derince çekip dumanı bütün ciğerlerinde duymanın doyumuyla gevşedi, soluğunu boşalttı ağır ağır. Cama doğru yayılan duman bulutuna takılıp kaldı. Sorgulama, hesaplaşma yeri mi burası? Yine mi sorgulama, hesaplaşma? 20 yıl önce gene cezaevi kapısında başlamadı mıydı? Sesli sesli sürüp geliyor o günden beri. Doktor Gülşen güçlü olabilir. Hiç kuşkum yok ki ben yenilmedim. Tuttuğum yoldan da mutluyum. Yaptıklarımdan da. Bu da yetiyor bana. Yetmediği olmuyor mu? Eksiksiz olan ne ki? Aslında yenilen onlar. Taptıkları kişilerin pislikleri, çirkinlikleri ortaya apaçık dökülünce çelişkiler yumağına dönen içleriyle hesaplaşmaları gerekirdi. Eski putlar devrildi, yenisini yaratmanın uğraşındalar. Onların devrimciliklerine nasıl savunduğunuzu görmek isterdim doktor hanım. O savunur mu? Savunmak biz hayınlara düşer. Birkaç kez üst üste çekip bastırdı sigarayı. Yağacaksa yağsa şu karda. Sundurmanın altında toplananlar çoğalmaya başladı. Gitsem mi ben de? Dönüp kahveye, masalarda bekleşenlere baktı. Devrimcilerin görüşmecileri mi bunlardı? Çoğu taşralı görünümlü kadınlar, erkekler. Belli belirsiz mırıltılı bir bekleyiş içinde herkes. Tek görüşmecim ablamdı benim. Keşke hiç uğramasaydı o da. Yükümü ağırlaştırıyordu sadece. Yüreğinin yükünü. Evet, yüreğimin yükünü. Ben karara o yükle varmadım. Gene de kızıyordu ablasına. Her görüşmede yineleyip durduğu kaygılarının, saldırganlığa varan abuk sabuk uyarılarının bir ölçüde etken olduğunu. Hayır, hiç kimse diyemez böyle bir şeyi. Sen de diyemez misin? Belki bir günler düşündüm bunları. Şimdi kesin söylüyorum ki ev, birkaç kez abim, özellikle ablam bitmez tükenmez saldırılarıyla bunalttılar beni. O kadar. Onun için de Levent'e karışmadım. Karışmam. Karış istersen. Seninle görüşmeye çıkacağından bile güvenli değilsin daha. Sağılmayan bir yaranın acısını duydu birden. Ne denli örtbas etmek istemişsen izleri o denli derin oluyor. Açıklığa varmakta o denli güç. Sorunlarla birlikte doğmuştu Levent. Başka bir soruna gerek kalmadı. Gülşen'den acılarla kopuştan sonra çökmüş yürekle dolanıp durduğu ilk yıllar oğlunu pek seyrek anımsadı. Ablasının, Levent'in halasının Bostancı'da denize yakın evinde bir iki yaz tatili oğluyla birlikte geçirdiği sayılı günlerde hiçbir iz bırakmadan geçip gitmişti sanki. Sessiz bir ilkokul öğrencisiydi daha Levent. Halasının evinde de iyice çekingendi. Sonra da pek birlikte olamadılar. Ayrıldıklarında Gülşen çocuk için bir istekte bulunmamıştı. İstese neyini alacaktı ki? O da biliyordu bunu. Kültür Bakanlığı'na bağlı bir yan kuruluşun kitaplığını atanıncaya dek parasız, umutsuz dolaştığı günler, Doktor Gülşen yanında bebeği Levent ile zorunlu hizmet olarak doğuda doktorluğa başlamıştı. Çeşitli kentlerde, sağlık ocaklarında epey de sürdü bu görev. İstanbul'a döndüklerinde ilkokula girecek yaşa 7 yaşına basmıştı Levent. Baba oğul ilk kez Bostancı'daki hala evinde karşılaştıklarında oğluna bir yazlık papuçla bir mayo alarak ilk harcamasını yapmıştı. Sonraki yıllar daha çok hala aracılığıyla ufak tefek yardımlar etti gene. Ara sıra para gönderdi oğluna. Lisede daha sonra bitiremediği teknik üniversitedeki öğrenim yıllarında da sürdürdü yardımlarını. Kendini yitirircesine dalıp gittiği uğraşları, çalışmaları, araştırmaları arasında oğluyla ilgili ne olup bittiğinin, neyi yapıp neyi yapmadığının ayrımında bile değildi. Sanatsal incelemelere vermişti kendini. Kayarak düştüğü pis yaşam ırmağının çamurlu bulanık sularında boğulup gitmemek için bir şeylere tutunması gerekti. Önce küçük kaçışlar olarak başlayan sanata, özellikle resme, görsel sanatlara, giderek sinema sanatına duyduğu ilgi, daha ilk yılların coşkulu birikimiyle yakındaki bir yola taşmış gibi, minyatür, tesip, eski ciltçilik, hattatlık, sedef işlemeciliği, oymacılık türünden eski Türk sanatlarının nitelikli ürünlerine yönelik bir arama, araştırma tutkusuna dönüşmüştü. Seccadelerde, halılarda, eski bir kumaş parçasındaki bir renk, bir biçim, bir örgü ustalığının mutluluk düşlerinde saatler, bazı günler boyu yitip gidebiliyordu artık. Çok geçmeden tanındı. Önce yakın çevrede, sonra iyice yaygınlaşan ünüyle dergilerde, gazetelerin sanat köşelerinde yazıları ilgiyle izlenen, aranan, gerektiğinde güvenle dinlenen yetkili bir kişi oluvermişti alanında. Birlikte iş yeri açmak önerilerine uymadı. Birkaç yıl önceki emekliliğine dek kitaplıktaki görevinde kaldı. Aylığından daha çok alanındaki uzmanlığından kazanmıştı. Özellikle doğu kilimlerinden getirtip seçerek sattıkları da küçümsenemeyecek gelir sağlamıştı. Tökezleyerek geçirdiği ilk birkaç yıl dışında sıkıntısı olmamıştı pek. Bir katı, bankada birkaç parası, biraz altını bile vardı. 20 yıl önce bir cezaevi kapısında bırakıp gittiği sorun, işte yine bir cezaevi kapısında dikilivermişti karşısına. Yaşamın tatlı akışıyla yıllar boyu güçlenen unutma çabası, içindeki minik kara taşın serpilip gelişmesinden başka şeye yaramamıştı demek. Siyasal kavganın en acımasızına atılıveren oğlunu ilk duyduğunda da önce şaşkınlığa, giderek öfkeye kapılmıştı. Üniversitede okuyan bir delikanlı oğlu olduğunu o zaman anımsadı. Silahlı eyleme atılmıştı Levent. İçinde yıllar yılı pusuda bekleyen kara çekirdeğin çizdiği yazgıydı bu. Öç alma oyunuydu. Peki annesi, doktor hanım da mı bu yolu tutuyordu? Hiç sanmıyordu. Onun kılı kırk yaran akılcı tutumuyla bu kanlı serüvenci yolun ortak yanlarını düşündü. Açık seçik, kuşkudan arınmış bir sonuca varamadı bir türlü. Olabilirdi de niye olmasın? Bunlar da dinamitle oynayan bir tür Stalinciler değil mi? Oğluyla lise son sınıftayken tartıştıklarını anımsıyordu. Pek tartışma da denemezdi. İçine kapanık, az konuşan bir delikanlıydı Levent. Nasılsa Ankara'ya gelip babasında kaldığı bir gece raftaki kitaplara bakmış, Marx'ın Lenin'in bir iki yapıtını karıştırırken "Gene okuyor musunuz bunları?" demişti. "Her şeyi okurum ben." Bu tür bir savunmaya kalkışmasından bugün daha çok utanç duyuyordu. "Okuduğunu unutmamak gerek," demişti Levent. "Unuttu mu çakıyor insan." Üstünde bıyıkların terlediği dudak kıvrımındaki sinsi gülücükle kabaca açıklık kazanıyordu sözcükler. Karşısında Levent'i değil annesini görür gibi olmuştu. Bir ara oturup uzun uzun konuşmayı düşünmüştü o gece, oğluna her şeyi anlatmayı. Birkaç kez başlayacak gibi olmuş, götürememişti. Neyi nasıl anlatacaktı, hem niye anlatacaktı? Levent de pek istekli görünmüyordu dinlemeye. Annesinden belirlediklerinin bozulmasını ister mi? Bozmaya da nasıl gücüm yeter? Görünüşe bakarsan hayınlık etmiş biriyim. Arkadaşlarını ele vererek cezasının dört üçünden kurtulmuş dönek bir devrimci. Levent okuduklarını unutup sınıfta çakmış biriyle konuşmaya niye katlansın? Birkaç yıl boyunca söylendiği gibi içinde duran sözlerin nasıl yakıcı bir küçümseme taşıdığını, Levent'in katıldığı eylemler gazetelerde yer almaya başlayınca asıl o zaman kavrayabilmişti. Yüreği umarsız başkaldırmayla asıl o zaman sarsıldı. Bir sigara daha yaktı. Derince çekip doldurdu ciğerlerini. Üfleyip boşaltırken içindeki bütün karaltıların uçuşan dumanlara karışıp gitmesini yanık bir özlemle düşledi. Kadısan da gitmez. Abarttığını çok iyi biliyordu. Hayınlık ettiğini inanmıyordu ki. Salt yüreklice atılımla bir yanlışı düzeltmişti o kadar. İlk acılı günlerden sonra kendini ikircilikten kurtarmış, çoktan varmıştı bu kesin sonuca. Öğrencilik yıllarının coşkulu saplantısıyla göremediklerini, cezaevinin somut insan sergisinde apaçık, biraz da iğrenerek algılayan biri için yanlışla diretmek, kendini 5-6 yıl daha zindana kapattırmak değil miydi asıl hayınlık? İlle de kahraman olacaktım, pisliklere de gölge düşürmeyecektim. Bunu yapacak kadar ne aptal ne de yüreksiz olmadığım için mutluyum. Gerçi her vakit böyle kesin söyleyemiyordu ya, özünde kuşku duymuyordu davranışında. Ne çok bakış açısı, ne çok yanı var doğruların. Güncel yaşamda bu çeşitlilik bitmez tükenmez acıların kaynağı, sanatta yaratma sonsuzluğunu. Sanata tutkuyla bağlılığı acılardan kaçmak için bilinçli bilinçsiz sığınmaydı biraz da. Biliyordu. Bu yüzden suçlamıyordu da kendini. Çirkinliklerden güzeli kaçış bu. Kaçış diyorsun. Biten sigarasını yenilemek geldi içinden, güç tuttu kendini. Döndü, masalara bakmaya başladı. Niye geldin buraya? Levent'le konuşmanın getireceği ağırlığı taşımak da var. Yaşam bu. Hep bir şeyler taşıyacaksın, ezilmeyeceksin yükün altında. Asılması isteğiyle yargılanan 20'sindeki delikanlının babası olarak da ezilmeyeceksin. Her şey boş, anlamsız geldi birden. Geçen asker kamyonları, kahvedeki dumanlı uğultu, masada oradan oraya tek başına konup kalkan, nereden çıktığı belirsiz kış sineği, karşıda sundurmada birikmiş kalabalık, daha bir sürü ıvır zıvır. Basık çatı gibi çökmüş gökyüzünün altında sıkıntılı bir bekleyiş tümüde. Ne ilgisi var bunların benimle? Olmaz olur mu? Şu yorgun sinek gibi tek başınayım burada. Yıllar önce verilmiş kesin sözüm var benim. Yakın sıcak ilişki yok çevreyle. Benden başka her şey benim dışımda olacak. Bu doğru tüm insanlar için geçerli aslında. Ben acılıkla ayrımına vardım. Dışarıdakilerle ilişkimi de ben düzenlerim. Güzeli bulup ölçülere vurmaktan başka da. Levent'i asacaklarsa bir gün. Tökezliyordu bu noktaya gelince. Yıllardır ilkesiyle baş başa sürüp giden yaşamının en beklenmedik günlerinde kemente takılmış bir yerini kurtarmaya çalıştıkça daha da sarılıyor dipler. Boğazıma da dolanacak mı? Levent'i astıkları gün. Gerçek göremiyordu böyle bir olasılığı. Ne kadar genci astılar, gerçek değil miydi onlar? Gerçek olmaz mı? Biliyordu gerçek olduğunu. Bilmek yetmiyordu ki inanmak için. Birini ya da birilerini öldürmek çılgınlığına nasıl kalkışabilmişti Levent? Devrimci annesi Gülşen'den mi öğrendi? Niye oturup konuşmayız bu kadınla biz? En aşağılayıcı sözlerle sövüp sayarak kovduktan sonra beni yıllar geçti diye karşı karşıya geçip çocuğumuzu mu konuşacağız? Yapabilecek misin? Niye olmasın? Benim dışımda bütün bunlar. Doktor hanımın içindedir. Çıkmaz bir daha. O aptalın da dışında oysa. Levent'in birilerini öldürmesini ister miydi o? Bizim dışımızda olmayan ne var ki? Çocuklarımız mı? Asılmak için ortaya atılması, Levent'in bizden öç almak için düzenlediği bir oyun belki de. Ortak yanımızı bulup çözmeyi ikimizin de gücünün yetmediği bir kördüğümle bağladığı bizi. Kurtulun birbirinizden. Hiçbir bağınız kalmayacak beni asarlarsa. Boğazı kurumuştu. Çay getirsin diye el etti garsona. Ortadaki direğin dibinde tek başına oturmuş bir kız çarptı gözüne. Yoktu bu, yeni gelmiş. Kocasını, belki ağabeyisini, babasını belki de görmek için bekliyor. Mavi blucunu, karışık saçları, parka benzeri kısa paltosuyla öğrenci belki de. Gözlerini dikip de bakmaya başlayınca kız da ona dönmüştü. Duyumsadı sanki. Başlasa artık görüşme. Çayını yudumlarken içindekileri yeniden ele geçirmeye, daha doğrusu hepsini dışına atmaya çalıştı bir süre. Olmuyordu. Kazısa da yapışıp kalan bir şey vardı. Gözükeni blucunu kıza takıldı. Ocağın yanındaki masadan kalkan kadınlara baktı. Gencecik onlardı. Acılı, eski bir türkü gibi her şey. Muzika çalınır, düğün mü sandın? Al yeşil bayrağı, gelin mi sandın? Yemen'e gideni gelir mi sandın? Gözleri yandı yanacak, çevirdi başını. İtelemeye çalıştığı son dizeler çakılmıştı içine. Dön gel ağam, dön gel dayanamirem. Ağam öldüğüne inanamirem. Nedir çilesi bu ülke insanının? Şimdi de gencecik kadınlar cezaevi kapılarında. Al kızıl bayrağı, gelin mi sandın? Cezaevine gireni çıkar mı sandın? Hiç mi bitmeyecek bu acı türküler? Artık yoktu bunlar benim için. İşte yine cezaevi önündeyim. Toplumu kurtaracak gücüm mü var benim? Kimin var ki? Levent'e karşı içinde kabaran kızgınlık taşma noktasına vardı birden. Çekip gitmeyi düşündü, diretti. Elinden geldiğince gevşemeye bıraktı kendini. Hep anlamaya çalışıyordu oğlunu. Öğrencilikte bu ölçüye varmasa da o delilik günlerinde saplantılı öğreti tutkusuyla kitaplardan tümceler bulup çıkararak coşkulu sözlerle en yakınlarına bile saldırdıklarını, korkaklıkla, en azından kaytarmacılıkla bağıra çağıra suçladıklarını anımsadıkça anlayışla karşılamaya çalışıyordu Levent'i. Nasıl bir çıkmazdadır genç adam, bilmem mi? Biliyordu aslında, kendi çıkmazıydı bu. Savunduklarının doğruluğunu, yanlışlığını değil, direnemediğini biliyordu. Doğrusu yanlışı var ama içine düştüğümüz koşullar var bir de. Acılara batmış tek başına bir kişi neyin savaşını yürütecek? Yürüttü, neyi nasıl kazanacak? Soruların yanıtlarını bulup vermek de değiştirmiyordu durumu. Kendini tek başına duyumsuyorsan yanlış yoldasın demek. Kendini yalnız bırakmışsın. Cezaevine girip de örgütü yönettiği bilinen kişileri görünce nasıl düş kırıklığına uğradığını hiç unutmuyordu. Biz bunlarla mı devrim yapacağız? Ayağı suya ermişti. O zaman anladım ki hiç de öyle olmamıştı oysa. Gerçi cezaevinde görüp tanıdıklarının yarattığı düş kırıklığı küçümsenemezdi. Ama bu muydu asıl neden? Dört yanın duvar, ranzaya kapanıp da özlemiyle iliklerine kadar titreyip sarsıldığım geceleri. Boşuna karalıyorum kendimi. Ben hiçbir gün çevremdekiler kadar saldırgan olmadım kimseye karşı. Devrimci yayınları susuzlukla okuyordum, doğru. Gene de hiçbir gün öyle gözü kapalı... Şu anda kim bilir nerede? Bir sürü genç arkadaşının birbirlerini en kırıcı sözlerle aşağılayıp suçlamalara kalkışmaları bugün de gözlerinin önündeydi. Onaylamıyordum ki onları. Gülşen de bağırıp çağıranlardan değildi. İçtenlikle, yumuşak. Öyle sanmıştım. Yüzü koyun kapaklanıp gittin onun içinde. Sertliği yüreğindeymiş onun. Her şeyiyle nasıl özlüyordun? Bitmiş gitmiş. Kurup da bu saçma anılarla nereye varacağım? Vakit mi geldi? Gişe gibi pencerenin önünde sıralandılar sundurmanın orada. Görüşme başlıyor mu ne? Kahveden de kalkıp gidiyorlardı. O da kalktı, toparlandı, paltosunu giyip yürüdü. Müslüm'ü yakalamayacaklar mıydı ben söylememiş olsam? Kapıya çıkıp da yüzünü ıslak, soğuk karlar serpiştirince içinde temiz, yeni bir sayfa açılmış gibi oldu. Göründüğü kadar temiz değildir, leke yapar bu karlar. Önü sıra yürüyüp çamurlu yolu geçenlere baktı. Bekleyenler epey kalabalıkmışız burada. Müslüm'ün ele geçmesi değildi sorun. Bir dönemeçteydim. Yürekli bir adım atmam gerekti, attım. Kuyrukta mı bekleyeceğiz şimdi de? Yetmemiş beklediğimiz. Upuzun sıraya girip de bezdirecek bir ağırlıkta pencereye doğru yaklaşırken kalabalıklı iç içeydi. Yalnız yakınlarına, anne, baba, kardeşlere, eşlere, çocuklara izin varmış şimdi. Bizi isteyenle görüştürürlerdi. Özellikle asker cezaevinde görüşmeler bayağı şenlikli olurdu ilk günler. İçeride kavgalar başlayıp yönetim ilişkiler gerilince kısıtladıkça kısıtlarlardı ya, gene de bu kadar değildi. İşkence de ölen olmadı bizde. Siz kimi öldürmüştünüz? Çevresinde kalabalığın yoğunlaşmasıyla arttıkça artıyor gibiydi yalnızlığı. Ürküyle umarsız bakınmaya başladı yöresine. Kurtulamamıştı. Bunlardan biriydi işte. Kurt tuzağının sivri çelik dişlerini o da yıllarca unuttuğu bir yanını kaptırmıştı. Bu tuzak yazgımız mı oluyordu şimdi? İstediğin kadar yum gözlerini. Açtığında gene oradasın. İçinde dolanıp duran acılı baş kaldırma, geçmişte yaşanmış olayların sessiz akışına bırakmıştı yerini. Şu saçları kıvırcık kadın, eğilmiş pencere ötesindeki askere kimliğini uzatıyor. Ablası değil miydi? Evi aramaya geldiklerinde eni kolu kafa tutmuştu polisleri. Komiser yardımcısıyla takıştılar. Kurmay albay olan enişte beyimizden güç alıyordu. Komiser yardımcısı da ileriye o nedenle gidememiş olmalıydı. Oysa en tedirgin olan da kurmay albay enişte beydi. O yıl yükseliş yılıydı. General olamamaktan korkuyordu bizim yüzümüzden. Niye korksun? Adam MİT'te çalışıyordu. Ya da yakın arkadaşları vardı orada. Mah mı neydi adı o zaman? Olsun, onlar korkmaz mı? Bir profesörün evinde bir yüksek bürokratın söyledikleri takılıp kalmıştı kafasına. Gizli servisin en yüksek başını görmeye gitmiş katına. Yakın olurmuş. Adam eliyle susmasını işaret edip yandaki odaya almış bunu. Allah kahretsin demiş. Benim orayı hep dinlerler. Bağışla. Hoş geldin. Burada konuşalım. Havadan sudan konuşmaları da. İnsanlar hep bir şeylerden korkuyorlar. Enişte beyi korku kurtaramadı. Genelkurmay başkanlığına doğru gidiyordu ki emeklilik zarfını masasında buldu daha tüm generalliğinde. Hem de dışarıda NATO'da görevdeyken. Ağlayıp durmuş günlerce. Kötü adam değildi aslında. Bazı acı acı güldürerek ne tatlı anlatırdı doğudaki teğmenlik, üsteğmenlik, yüzbaşılık anılarını. Yol yok, iz yok o zaman doğuda. Katır sırtında dağlardan bellerden geçip gelen hasta binbaşı ile ailesinin öyküsünü aynı tatlı iki kez dinlemişti enişte beyden. Binbaşı mide kanamasından ölüvermiş. Üzülerek gömmüşler adamı. Karısı tutturmuş ille de mevlit isterim diye. Olmayacak şey. Dağ başında nerede bulacaklar mevlitçiyi? Kadın öylesine dayatmış ki sonunda komutanın emriyle bu okumuş mevlidi. Olayı bir alaylı anlatışı vardı, değme oyuncuya parmak ısırtır. Asker okuluna gireceğini oyunculuğu seçeydi başından, tiyatro için önemli kazançtı belki de. Tutmaları gerekli yolu niye bulamıyor insanlar? Sen de yanlış başladın. Doğru başlayıp doğru götüren kaç kişi var? Geç de olsa yolunu bulmuş olmanın mutluluğunu duyuyordu içinde. Bu kalabalıktan ayırıyordu yolu onu. Rastlantı sonu kesişmeydi şimdi olan, bir süre sonra bitip gidecekti nasıl olsa. Kendi asıl yöresine kavuşup yıllardır Ankara'da küçük hesapta gönlünce yerleştiği katında sere serpe çalışmasına kavuşmak için şu tedirgin kalabalıktan bir an önce sıyrılıp kurtulmaktı sorun. Kalabalık da enikonu bastırmıştı. Dönüp yola arkalara baktı. Sürekli inenler vardı minibüslerden. Üşümüştü. Kar gene aynı serpintili kar. Rüzgar mı arttı? Öndekiler de yürümüyor. Ankara'da tutuklandığında da böyle rüzgarlı soğuk bir gündü. Daha dün gibi. Bin yıl önceydi oysa. Dünyada, Türkiye'de neler değişti, neler akıp gitti yeryüzünün yuvarlak sırtından. Yığınla kişi gene bekleşip duruyor bu kapılarda. Hem de birbirlerini kıyasıya vurup öldürerek geldiler buralara. Ben yokum aralarında, bunların içinde işim ne benim? Bıyık altı sinsi gülüşüyle Levent bakıyordu karşıdan. Unuttu mu çakıyormuş insan. İt, annenden aldın sen o sırıtan yüzü. Dönüp gitmek de en iyisi ya, yapamıyordum. Görüp de ne olacaktı oğlanı? Ah bu babalık duygusu. İnsan diretemiyor işte. Doğuştan yeniyiz doğaya. Dışarıdaki o sinsi gülüşlü oğlandan da içeride ne kaldı bakalım. El yumruğunu yiyince aklı başına geldi belki de. Gelmez. Onlar ana oğul. Gömülü bir duygu ağılı, ince bir yılan gibi süzülüp gelmişti derinlerden.